Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi Erkam Radyo stüdyolarında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hayırlı akşamlar, hoş bulduk İbrahim Bey. Size de geçmiş olsun.
Çok ederim, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam.
Meşguliyetinizin arasında geldiniz.
Çok estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Hocam çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftadayız. İlk olarak en sıcak gelişmeden başlayalım müsaadenizle. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, bebek katili soykırımcı Netanyahu ve onun eski savunma bakanı Gallant hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti. Bundan yaklaşık 6 ay önce yanılmıyorsam. Ertelendi ve nihayetinde Gallant ve bebek katili Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarılmış oldu. Bu dünyada geniş yankı uyandırdı. Büyük bir kesim bundan memnuniyet duyarken İsrail'in yandaşı, destekçisi ABD tarafından tepkiyle karşılandı. Öncelikle bu kararın çıkacağını düşünüyor muydunuz? Çünkü çok sürüncemede bırakılmıştı. Çıktı ve bundan sonrası için neler yaşanır? Bir tutuklama söz konusu nasıl olabilir? Bu soruları size yöneltelim.
Şimdi bu mahkeme kararının sonucundan çok sürecine bakmamız gerekiyor. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi eğer Netanyahu'ya böyle bir ceza vermemiş olsaydı kendi varlığını inkar etmiş olması gerekirdi. Çünkü bundan önce Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e devlet başkanlığı olarak vermiş olduğu cezalar vardı. Ve nitekim Ömer el-Beşir çok istemesine rağmen Türkiye'ye gelememişti o dönemde. Hatta Putin de mesela G20 zirvesi olsun veyahut da BRICS zirvesi olsun, hı hı, geçen Kazan'da yapıldığı için, Rusya'da yapıldığı için katıldı. Türkiye'de dahil olmak üzere gelmek istemiyor artık. Soçi'de, yani evet, bizim hemen Trabzon'un ilerisinde. Evet. Rusya'nın da Türkiye'nin yakın noktasında görüşmeler
yapılıyor. Güney Afrika'da
yapılıyor.
Yapılan BRICS zirvesine katılmamıştı. Evet, evet,
şimdi Putin'le Ömer el-Beşir'i düşündüğümüzde bu Netanyahu'nun günah defterinin çok daha kabarık olduğunu, eğer bu karar çıkmadığı zaman da zaten böyle bir mahkemenin varlığına da gerek kalmayacağını söyleyebiliriz. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı gezilerinde bu kadar Gazze'yi gündeme getirmesi, bu mahkeme başkanıyla da yer yer görüşmesi, dünya kamuoyunun da tepkisi göz önüne alındığında verilmiş kararın da bunca zaman kamuoyuna deklare edilememesi de işte bu uluslararası lobilerin, Siyonist önde gelen, hı hı, devlet adamlarının veya baskı gruplarının etkisiyle biraz geciktirildi. Ama öyle ya da böyle bu karar çıktı. Peki sonuçta ne oldu diye, evet, geriye dönüp baktığımızda Avrupa Birliği içerisinde, yani Avrupa Birliği'nin karpuz gibi ikiye bölündüğünü görüyoruz. Bazı özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı işte bu kararı uygulayacağını söylerken bazı ülkelerde, ki hiç Macar, evet, Urban başta olmak üzere, evet, bu kararı
tanımadıklarını,
hatta Netanyahu'yu ülkelere davet etmek istediğini söyledi. Yani Avrupa'nın da çifte standardı bu kararla her zaman olduğu gibi yine ortaya çıktı, nüksetti. Zaten Amerika, yani bir paranın yazı ve tura yüzü gibi, yani bir yüzü İsrail, öbür yüzü Amerika gibi. Yani şu anda adeta sanki İsrail ve Yahudi lobisi Amerika'yı yönetiyormuş gibi algı söz konusu. Dolayısıyla İsrail aleyhinde, Amerika'nın aleyhte bir karar alması veyahut da İsrail'e bir müeyyide uygulaması kimsenin artık aklının ucundan bile geçmiyor. Çünkü mevcut müesses nizam buna izin vermiyor. Amerika'daki, evet, yani Biden gitti, Trump geldi, bu çok da fazla bir şeyi değiştirmiyor. Bunu daha önce, seçim öncesinde de ifade etmiştik. Ancak her şeye rağmen bir hakkın teslim edilmesidir, olumlu bir gelişmedir. Ve bu olay neticesinde de yavaş yavaş dünyadaki o Siyonist müesses nizam da bir şekilde Netanyahu'yu bypass yapıp bütün bu Gazze'de işlenen cinayetlerin cürmünü de işte bir bakanla bir başbakanın sırtına yıkıp buradan elini yıkamayı düşünüyor olabilir bundan sonraki süreçte. Ama şunu unutmayalım. Gazze'deki mağdur mazlum insanlara giden yardım konvoylarını bile yağmalayabilen o sivil işgalci yerleşimcileri, o fanatik duruşlarını düşündüğümüzde, Netanyahu'ya karşı olanların bile sokaklarda yürürken sadece oradaki esirlerin kurtarılmasını istediğini, yoksa Gazze'nin yerle bir olmuş, hepsinin katledilmiş, bebeklerin, kundaktaki bebeklerin öldürülmesinin bile oradaki sivil İsrail vatandaşları, Yahudiler bakımından bir anlam ifade etmediğini de evet, bir kenara not edelim. Yani burada Netanyahu ve Galant'ın siyasi olarak saf dışı bırakılarak ileride bir ateşkes anlaşması olduğunda bu işi buna yıkarak kurtarmaya çalışıyorlar, ama bu da o kadar kolay olmayacak diye söyleyebiliriz.
Hocam, bazı ülkeler bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını uygulayacağını açıklıyor. Kim? Almanya, Fransa gibi ülkeler. Ama aynı zamanda bu soykırıma en büyük katkıyı veren ülkeler, mesela Almanya. Bu bir çelişki değil mi? Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Yani şu anda Almanya'ya Netanyahu'nun gitmeyeceğini herkes biliyor. Hmm. Yani bu saatten sonra Almanya'da ve Amerika'da, yani şöyle bir durum söz konusu. Yani biz bakınca ülkeyi yekpare gibi görüyoruz. Mesela Amerika içerisinde Trump taraftarlarıyla Biden taraftarları arasında, yani birbirlerini yok edecek derecede intikam ve kin hırsı olan kamplaşmalar, evet, söz konusu. Almanya içerisinde de, yani bu İsrail'e kadar karşı bu kadar angaje olmanın, yani normal Alman milliyetçiler içerisinde de içten içe bir tepki olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani Almanya da yekpare bir Almanya değil. Yani Türkiye için de aynı şeyi söylemek, hı-hı, mümkündür. Yani ülkelerin içerisinde bütün insanlar aynı pencereden olaylara bakmıyor. Bir tarafta yönetim erki tamamen Siyonist lobinin emrinde, evet, bir siyasi tavır gösterirken halkın da önemli bir kısmı bu olaylara karşı, ki unutmayalım ki Gazze'de yaşanan soykırımı Suudi Arabistan'da, Körfez ülkelerinde, birçok Arap ülkesinde sokaklarda gösteri yapıp protesto edemezken batılı başkentlerde bunlar çok açık, net bir şekilde protesto edilebiliyor. Bunu da bu yönüyle değerlendirmemiz lazım. Yani nasıl ki Arap sokaklarıyla siyasi liderleri bir kefeye koymamamız gerekir diyorsak birçok konuşmalarımızda, aynı şekilde batılı liderlerle o batılı sokakları da aynı kefeye koymamamız lazım. Oradaki, yani insanların da bir vicdanının olduğunu ve bunun dışa vuruşunu gözlemliyoruz. Fakat maalesef küresel müesses nizam o yönetici elit tabakayı bir şekilde göbekten bağlamış durumdalar. Evet. Birçoğunun, bakıyorsunuz mesela Amerika seçimleri oldu. İşte Adalet Bakanlığı'na birini önerdi. Eğer o kişi Siyonist çeteyle bir bağ yoksa adamın bir skandal kasetini çıkarıyorlar. Bir şeyden test ediyorlar. Yani mesela bir Karayip adalarında, o şeylerde,
Epstein'in,
Orta Amerika'da bakıyorsunuz. Adamlar öyle bir tezgah hazırlamışlar ki o Epstein davasında, evet, olduğu gibi. Yani Amerika'da ileride senatör olabilecek, vali olabilecek, kongre üyesi olabilecek kişiler oraya götürüyorlar. Kasetini alıyorlar. Diyorlar ki bizim kontrolümüzden çıktığınız an sizi, evet, dünyaya rezil ederiz. Sistemi kurmuşlar yani. Her şeyle bu kaset, maset, video, evet, alma işi. Yani Türkiye'de de bu FETÖ olaylarında gördüğümüz bu hadiseler, evet, onlar bunların çırak, bizimkiler onların çıraklarıdır. Esas ağa babaların Amerika'da bu, evet, Siyonist lobi olduğunu söyleyebiliriz.
Hocam, karar şüphesiz çok önemli ama ne zaman İsrail aleyhine bir karar çıksa soykırımcı Netanyahu güçlendirerek, daha çok katliam yaparak cevap veriyor. Ki son 24 saatte 100'ün üzerinde kişi şehit oldu yine Gazze'de. Netanyahu'yu bundan sonra zor günler bekliyor diyebilir miyiz, yoksa yanılıyor muyuz?
Şimdi Netanyahu özelinden bakarsak olayı tam net değerlendiremeyiz. Hı. Daha 1948 yılında Birleşmiş Milletler'in o taksiminde Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kuruluş aşamasında altı Arap ülkesi buna karşı çıktılar. İşte 1948 evet. Arap-İsrail Savaşı oldu. Yine 1967 altı gün savaşlar oldu. Fakat her ne olduysa her savaştan sonra, her kaostan sonra yıllar geçtikçe İsrail elini biraz daha yükseltti. İşgal ettiği toprakları biraz daha arttırdı. İki devletli çözümden bahsediliyordu. Şu anda ortada devlet de kalmadı, çözüm de kalmadı. İsrail'in Batı Şeria'yı da ilhak edeceği, Gazze'yi zaten şu hı-hı. anda oradaki insanları sürebilirlerse Sina Yarımadası'na, zaten plan buydu. Sina Yarımadası'na sürmek ve orada İsrail'li işgalcilere yerleşim alanı açmak idi. Fakat hesabın tutmadığı bir şey oradaki Gazze'li mücahitlerin Kassam Tugaylarının direnişi evet. hesapları bozdu. Mesela Hizbullah'a biz bu kadar güçlü deniyordu. Hizbullah bile pek bir direniş gösteremedi ama şu anda dünya tarihine geçecek bu Gazze direnişi. Yani inanın insanlık tarihine önemli bir not düşecek bir direniştir. Evet. Nasıl ki İsrail'in zulmü dillere destan bir zulüm ve soykırımsa Gazze'deki direnişte tarihe altın harflerle kendini yazdıracaktır inşallah.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bir ara vereceğiz. Akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. İlk bölümde önemli bir konuyu konuştuk. Netanyahu ve Galant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararını hocam değerlendirdi. Şimdi yine bir başka önemli mevzu var. Üçüncü Dünya Savaşı başlıyor mu dedirtecek gelişmeler yaşanıyor. Hocam Rusya-Ukrayna Savaşı düşük yoğunlukla da olsa devam ediyordu ama Biden gider ayak bir gol attı mı desek ne desek Ukrayna'ya Zelenski'ye Atakams füzeleri verdi. Rusya topraklarını vurma izniyle. Ukrayna'da bu füzeleri kullandı. Rusya topraklarını vurdu. Rusya'dan cevap gecikmedi. Bir doktrinle bundan sonra yapılacak bir saldırı hem de işte ABD menşeili silahlarla vesaire karşılığını nükleer olarak görecektir şeklinde, nükleer silahla cevap vereceğiz şeklinde bir doktrin değişikliğine gidildi. Rusya-Ukrayna geriliminde Biden'ın yapmak istediği neydi, olan nedir? Üçüncü Dünya Savaşı kapıda mı? Bu konuyu sizden dinlemek
Şimdi,
istiyoruz.
Küresel sermayenin en önemli gelir kaynaklarından biri silah sanayisidir. Yani silah sanayisi çalışabilmesi, kar edebilmesi için de savaşların olması lazım. İşte bu küreselci ekip Amerika'da yönetimi devretmeden önce zaten o ilk seçim sonuçlarından hemen sonra ki bizim ilk değerlendirmelerimizde şunu söylemiştik. Bu iki aylık o topal ördek deyimi kullanılıyor evet. Amerika'da. Normal şartlarda bürokrasiyle ilgili normal rutin işleri imzalar o artık devrik başkan stratejik kararlara imza atmaz. Yani Amerika'nın kuruluşundan beri 1770 yıllardan beri teamül böyledir. Fakat bunun böyle olmayacağını, olamayabileceğini bu küresel çetenin o 20 Ocak'a kadar olan dönemde dünyadaki bir takım sıcak noktalarda krizi tırmandırıcı bir takım atraksiyonlar yapacağını ve Trump'ın işte ben geldikten sonra çözeceğim dediği işte Suriye, Ukrayna ve dünyanın birçok yerlerindeki pürüzlü bölgelerdeki anlaşmazlıkları bir şekilde çözüp artık Amerika'nın Amerika içine yoğunlaşması gerektiğini, işte altyapısını yenilemesi gerektiğini savunan bir politikayla İş başına gelmişti Trump. Fakat bunlar öyle bir hamle yaptılar ki şu ana kadar Ukrayna ile Rusya arasındaki bininci gününü doldurdu geçtiğimiz evet. günlerde. Yani bin gün şu anda füzelerin, sofistike silahların kullanıldığı bir dünyada bin gün bir savaşı sürdürmenin oraya insan lojistik olarak da silah sevkiyatı yapmanın devasa bir faturasının olduğunu evet. ki bazı verilere baktığımızda ölen insanların on binlerle, yüz binlerle ifade ediliyor. Yaralı sayısı, Ukrayna'da yerinden edilenler, hatta yurt dışına çıkanlara baktığımızda sayıların milyonlarla ifade edildiği bir durum söz konusu. Bu da çok ağır faturalar getirdi. Evet. Aslında Rusya'nın planı 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal planında birkaç gün içerisinde yönetimi iş başından götürüp kendi istediği bir yönetim şeklini kurup geri çekilmekti. Rusya'nın Ukrayna işgalindeki plan buydu. Yani Zelenski'nin yerine bir Rus yanlısı yönetim geçirip, ki daha önce işte Yanukovic'in devrilip de Batı yanlısı birini getirilmesi de sokak olaylarıyla olmuştu. Bunu da Putin tam tersine Rusya'nın o demir yumruğuyla girip Zelenski'yi devirip Ukrayna'da Rus yanlısı bir yönetim kurup çekilmekti. Fakat hesap tutmadı ve bunu fırsat bilen Anglo-Sakson İttifak, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri düşük yoğunluklu bir savaşla Rusya'yı yıpratmak ve Rusya'nın işte Afrika'daki, Uzak Asya'daki birçok bölgedeki hareketlerine bir sınırlama getirmek için Ukrayna'ya destek verdiler. Fakat bu destek genelde Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgeleri kurtarmaya yönelik bir takım gelişmiş silahlar veriyorlardı. İlk defa Ukrayna uzun menzilli füzelerle Rusya'nın iç bölgelerini vurmaya başladı. Rusya da buna karşılık olarak ta İdil Irmağı'nın Hazar Gölü'ne döküldüğü Astrahan bölgesinden füzeyi fırlattı ve Ukrayna'nın Dinyester Nehri kıyısındaki bir fabrikaya düşürdü.
Kıtalar arası.
Bu şu demektir. Yani bu Moskova yakınlarından da füzeyi ateşleyebilirdi. Ta Urallar bölgesinden ateşledi ki Avrupa'ya şu mesajı verdi. Yani ben Rusya içerisinden herhangi bir yerden bir füzeyi ateşlediğimizde Avrupa'nın istediğim noktasını
vurabilirim
mesajını verdi. İngiltere de buna karşılık işte biz her türlü şartta savaşa hazırız dedi. Şunu unutmayalım, askeri olarak dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Çin, Rusya ve İngiltere ordusu geliyor. Yani Avrupa kıtasında İngiltere ve sonra Türkiye geliyor askeri güç olarak. Yani Rusya, İngiltere ve Türkiye, bu üçlü düşündüğümüzde Karadeniz hava savunması olur. Diğer ülkelerin çok büyük bir askeri gücü yok. İngiltere şu anda Ukrayna'nın arkasında duracağını ifade etti. Bu açıklamalardan şunu görüyoruz ki 20 Ocağı kadar, Trump koltuğuna oturuncaya kadar Biden yönetimi işleri içinde çıkılamaz, bir daha geri dönülemez hale getirecek şekilde savaşı kızıştırmak ve Trump'ın o işte ben gelirsem kısa sürede barış masasını kururum sözünü boşa düşürmek istiyor.
Evet.
Bazı yorumcular da şu şekilde değerlendiriyorlar. Madem 20 Ocak'ta masa kurulacak, o halde gerek Ukrayna gerek Rusya agresif saldırılarda bulunarak mümkün olduğu kadar kazanımlarını arttırarak masaya eli dolu oturmak istiyor diye yorum yapanlar da vardır. Bakalım bekleyip göreceğiz ama 20 Ocak'a kadar bu savaşın biraz daha harlanarak devam edeceğini söyleyebiliriz.
Hı hı. 2025 perspektifine de bakmak lazım. 2025'te bizi neler bekliyor şeklinde. The Economist'in bir kapağı var hocam. Orada Trump tam merkezde yer alıyor. Ve işte Çin lideri Putin, bunlar görünüyor, Zelenski. Bu kapağı nasıl değerlendirdiniz? Trump'ı neden bu kadar öne çıkarıyor?
İşte, The Economist'in her yıl bu şekilde böyle bir takım subliminal mesajlar da veren kapakları vardır. Burada merkeze Trump oturmasının sebebi, yani Amerika Birleşik Devletleri şu anda sevelim sevmeyelim askeri olarak, siyasi olarak ve doların küresel para birimi olması hesabıyla de baktığımızda dünyada lokomotif hükmünde bir devlet. Bu nedenle Trump'ın da öngörülebilir olamaması, her an her şeyi değiştirebilecek karar vermesi. Yani ben Trump'ın durumunu şuna benzetiyorum. 1980 sonrasında rahmetli Özal olsun, Demirel olsun, Erbakan olsun, bu Tayyip Erdoğan'ın 2010 yılına gelinceye kadarki dönemi olsun, genellikle bir hükümet vardı ama Genelkurmay ve askeriye hükümetin üstünde bir güç idi. Yani onlar bir şeyi tavsiye ettiği zaman o emir telakki edilir ve yapılırdı. Yapılmadığı zaman da istenmeyen şeyler olurdu. Şu anda da Amerika'da Pentagon'un böyle bir etkisi olmaya başladı. Yani Trump normalde Suriye'den ben askeri çekeceğim demişti. Pentagon demişti ki çekemezsin. Önüne bir takım raporlar koydu ve vazgeçirmişti, geri adım attırmıştı. Şu an Trump'la Pentagon arasında aslında bir bilek güreşi de daha koltuğa oturmadan sürüyor. Yani derin Amerika'nın bir görüşü var. Yani diyor ki bizim işte dünyanın çeşitli yerlerde üstlerimiz var, askeri bir takım çıkarlarımız var. Biz öyle ha deyince bir yerden çekilebilecek bir ülke değiliz. Bu nedenle de yani Trump'ın bu Amerika'nın evine dönmesi ve Amerika'nın iç dinamiklerini güçlendirmesine göre mesajlarına Pentagon çok büyük direnç gösteriyor. Bu da önümüzdeki 2025 Ocağı'ndan sonra Pentagon-Trump arasındaki bu bilek güreşinin nereye evrileceği, dünyanın geleceği açısından savaşların devam, yani Pentagon kazanırsa savaşlar devam edecek ama Trump ipleri eline geçirirse çok daha fazla yani enerjisini işte Ukrayna'da, Orta Doğu coğrafyasında ve dünya çeşitli yerlerinde değil, gelecekteki Doğu Çin Denizi ve Çin'e karşı, ki Çin Tayvan'ı yutmaya hazırlanıyor önümüzdeki aylarda, yıllarda. İşte bu nedenle de işte Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Çin, Tayvan, bu Amerika'nın vazgeçemeyeceği, ki dünyanın ekseninin de Atlantik'ten Pasifik'e kaydığı bir dünyada, üretim üssünün Doğu Asya olduğu bir dünyada, bu müttefiklerini Çin'e yedirmemek açısından da Amerika'nın ağırlığını Çin'e vermesi gerektiğini Trump savunuyor. Dolayısıyla da her yerde olmak zorunda değiliz diyor. İşte Pentagon'la arasındaki bu mücadele o ekonomistin de kapağındadır yani başrolde. Orada elektrikli aletler var. Evet. Çeşitli
teknolojik gelişmelere yer verilmiş.
Simgeler vardır. Bekleyip göreceğiz onları.
Evet. Bu işte teknolojiden dolayı da hocam, Elon Musk'ın Trump'la yakınlığı Trump'ın ekibi arasında da tepkiyle karşılanıyor. Rahatsızlık uyandırıyor. Özellikle Elon Musk'ın ABD'nin gölge başkanı olarak anılması ve ekonomiyle teknolojiye yön vericiyi de bu kapakta öngörülmüş.
Şimdi şöyle, Trump'ın bir ilk döneminde o Detroit vardı, otomotiv sanayinin merkezi. Yani Türkiye'de daha doğru dürüst bir vida üretilemezken Amerika otomobil üretiyordu. Fakat bu Japon, Kore ve Alman otomobillerinin dünya piyasalarında daha ucuz ve konforlu olmasıyla Amerikan otomotiv sektörü çöktü adeta. Trump bunu tekrar ayağa kaldırmak istedi ve içerideki bir takım yerleşik düzen dedi ki artık günümüz dünyasında bu hantal yapıyı ayağa kaldırmak ekonomik değil dedi. İşte Elon Musk değişik bir şeyle geldi. Bizde de elektrikli otomobil, yani artık hibrit bir takım şey diyor. Bu da Trump'ı heyecanlandırıyor. Yani Amerika'nın tekrar otomotivde olsun, çeşitli alanlarda üreterek dünyada bir söz sahibi olmasını isteyen bir yapının mücadelesi söz konusu. Burada Elon Musk'ın önemi şuradan kaynaklanıyor. Amerika'nın işte bu hibrit teknolojiyle de bir takım üretimleri kendi ülkesinde yapmak istemesinden kaynaklanan bir durum. Çünkü Amerika geçtiğimiz yıllarda hiçbir şey üretmiyordu artık. Yani pamuğu götürüyor. Yani en çok pamuk üreten ülkelerden biridir Amerika dünyada. Pamuğu satıyor dünya borsalarında. Arkasından işte Vietnam'da, Bangladeş'te, Hindistan'da, Pakistan'da emek yoğun işlerin ucuz olduğu ülkelerde onu yaptırıyor. Diyelim ki yap diyor bana bu tişörtü, bu elbiseyi, bu ayakkabıyı. Kaç liraya mal oldu? Diyelim ki 10 dolara üzerine basıyor markasını. Markayı, 50 dolardan piyasaya satıyor. Diyor ki ben niye üreteyim? Zaten o Netflix'teki o filmler vasıtasıyla da işte o marka giymenin bir ayrıcalık olduğunu, Türkiye dahil olmak üzere genç zihinlere adeta
zerk ediyor.
Bu nedenle de Amerika artık bu yolla zengin olmanın yolunu şey yapıyordu. Trump tekrar
üreterek
birinci derecede üretim konusunu gündeme getiriyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz bunu.
Peki hocam, 2025'te neler olacak, hep birlikte inşallah yaşarsak göreceğiz. G20 Liderler Zirvesi Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'ya kentinde toplandı. Lula da Silva başkanlık etti oradaki zirveye. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'yi temsilen zirvedeydi. Bu yılki G20 Liderler Zirvesi'nin gündemi neydi hocam? Ne gibi notlar aldınız? Öne çıkan başlıklar nelerdir? Sizden dinleyelim.
Şimdi G20 dediğimiz hadise aslında 1970'li yıllarda kurulan bir G7 ülkeleri vardı. Yani sanayileşmiş, gelişmiş, işte ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'dan oluşuyordu. Bunlar dünya üretiminin %60 civarını ve tüketimini, evet, ticaretini elinde tutuyorlardı. Ancak Soğuk Savaş sonrasında Rusya'nın, Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte dünyadaki orta ölçekli ülkelerin çok hızlı kalkınmasıyla birlikte bunların dünya ticaretindeki payı %50'nin altına düşünce bu defa o G7'yi G20 olarak yeniden formatladılar. İşte Amerika kıtasından, yani ABD ve Kanada'nın yanı sıra Meksika, Brezilya ve Arjantin'i aldılar. Afrika kıtasından işte Güney Afrika'yı aldılar. Türkiye alındı, Hindistan alındı, Çin alındı bu G20'ye, Endonezya gibi ülkeler alındı. Dolayısıyla da 19 artı bir de Avrupa Birliği, hatta Afrika Birliği'ni bile gözlemci olarak alıyorlar artık. Yani G20 demek dünyada üretim olarak, tüketim olarak, ticaret olarak, yani dünyanın şu anda 8 milyar insanının toplam üretiminin yarıdan çok çok fazlasını üreten, tüketen ve ticarete konu olan malların, yani dünyada 200 civarında ülke var ama üretimin, tüketimin, ticaretin yarıdan fazlası bu 20 ülkenin tekelindedir. Dolayısıyla zenginlerin sözünün geçtiği bir dünya olduğu için bu G20 ülkeleri de aslında dünyanın rotasının nereye evrileceği konusunda fikirlerin konuşulduğu bir yerdir. Mesela iklim krizi. Yani bu küresel ısınmaya bağlı olarak iklimdeki değişmeler önümüzdeki yıllarda dünyayı nasıl bir noktaya evrilecek? Veya işte dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen silahlı çatışmalar, göçler, yoksulluk. Yani dünyadaki genel konuların oturulup masaya yatırılıp konuşulduğu platformlardan biridir G20. Fakat burada dikkate değer bir nokta şu ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın eskiden de çok gezerdi. Fakat bu şeyden sonra Gazze 7 Ekim'den sonra hiçbir uluslararası platformu es geçmeden katılması, mesela Türk Devletleri Teşkilatı'na katılması, diyelim ki
İslam İşbirliği Teşkilatı,
Teşkilatı'na, Arap Birliği'ne olsun,
iklim konferansı
geçen
Bakü'de,
Kazan'daki toplantı olsun, hepsine katılmasının en önemli sebeplerinden biri orada Gazze hassasiyetini gündeme getiriyor. Orada bir insan hakları ihlali olduğunu, bebeklerin öldürüldüğünü ve insanlık adına bir vahşet yaşandığını dile getirdiği zaman burada mesela aslında böyle düşünüp de sesini çıkaramayan bazı ülkeler de Türkiye'nin bu sözüne haklılık payı veriyor ve bu sonuç bildirgelerine geçiyor. Dolayısıyla yani ta Brezilya'ya kadar saatlerce yolculuk yapıp gitmesinin bir sebebinin de aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Filistin hassasiyetinin belli platformlarda gündeme getirilmesi olarak da değerlendirebiliriz.
Peki hocam. G20 demişken BRICS meselesi de tabii ki Türkiye'nin gündeminde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanlığının komisyon toplantısında, bütçe toplantısında Türkiye'nin davet aldığını BRICS'ten ve değerlendirmeyi aldıklarını söyledi. Bu konuda neler söylersiniz
BRICS,
hocam?
Bir Avrupa Birliği gibi veya Şanghay İşbirliği Örgütü gibi, yani böyle daha sıkı bağları olan bir
topluluk
değil. Yani daha çok böyle işte Brezilya nere, Güney Afrika nere, Rusya nere, dolayısıyla birbirinden çok farklı. Fakat dolara alternatif, Birincisi, yani birisinin şeyinin. İkincisi, Amerika'nın küresel hegemonyasına karşı, ki Sovyetlerin dağılmasından sonra Amerika adeta bir haydut devlet gibi dünyada at koşturuyordu. İşte Afganistan'ı, Irak'ı, Birleşmiş Milletler karar olmadan işgal etmesi. İşte bu Amerika'nın küresel hegemonyasının temelinde de işte dolar ve ekonomik üstünlüğü geliyordu. İşte bu Amerika'nın küresel emperyalizmine karşı Rusya ve Çin'in önce bir araya gelip daha sonra işte Brezilya, Güney Afrika gibi, Hindistan gibi ülkelerini alıp halkanın her geçen yıl genişlediği ve Türkiye'de buna katılarak Avrupa Birliği'ne aslında şu mesajı veriyor. Yani biz Avrupa Birliği'ne 50 yıldır kapıda bekletiliyoruz. Şu anda ticaretimizin yaklaşık yarısı Avrupa Birliği ülkeleriyle, fakat biz yeni pazarlar, yeni bir açılım arıyoruz ve bu Briç hadisesinde de Türkiye Avrupa'ya şu mesajı veriyor: artık size mecbur değiliz, değişik alternatifler var, yani siz bilirsiniz mesajını. Evet. Yani kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit. Bir taraftan Briç'te bu görüşmeler yapılırken, bir taraftan Avrupa Birliği'ne artık bizim size olan ihtiyacımızdan daha fazla sizin bize ihtiyacınız var mesajı bir taraftan da Avrupa Birliği'ne verilmeye çalışılıyor.
Peki hocam. Suriye'deki son duruma bakalım hocam. Bir taraftan Esed rejimi PKK-PYD terör örgütlerinin işgaliyle karşı karşıya. Bir taraftan İsrail'in kendi başkentini vurmasıyla bu durumla karşı karşıya. Diğer taraftan da Türkiye'nin elini uzatıp da buna cevap vermeme gibi bir lüksü de yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Esed ülkesini korusun, ülkesine sahip çıksın dedi ve uzatılan ele işaret etti. Suriye'deki son durumu nasıl yorumlarsınız hocam?
Yani Suriye'de çok sinsi, haince bir plan uygulanmaya çalışılıyor. İsterseniz bu konunun kısa bir
devamını
anlatayım. Lütfen. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD, YPG yapılanmasına, ki PKK'nın Suriye kolu diyebiliriz bunlara, içine Araplar, Arap aşiretlerinden de bir takım unsurları katarak, yani Demokratik Suriye Birliği filan gibisinden 100 bin civarında bir silahlı insanı eğitiyor, donatıyor ve adeta düzenli ordu formatında yetiştirmeye çalışıyor. Amerika bu işleri öyle hesapsız kitapsız yapmaz. Şu anda İsrail bir taraftan Hizbullah unsurlarını, ki Suriye'de rejimin hava denetimini Rusya yapıyor idi. S-400 hava savunma sistemiyle. Karada da Hizbullah vardı. Şimdi Irak'ta ne yaptılar? Mesela Irak işgalinden sonra Haçlı Şabi birliklerini, İran yalnız Haçlı Şabi birliklerini Irak ordusunun içine enjekte ettiler. Şu an o bildiğimiz o İran milisi Haçlı Şabiler, Irak düzenli ordusunun içerisine bir şekilde zerk edildi. Şu anda o PKK unsurlarını Esad'a şunu söylüyorlar: bir taraftan o karadaki Hizbullah'ı İsrail jetleriyle onun bütün lojistiğini yaparken, senin burada var olabilmen için bir askeri korumaya ihtiyacın
kara
var.
Kara gücüne ihtiyacım var.
Bu kara gücü Rusya olamaz. Çünkü Rusya artık Ukrayna'da başı dertte. Kendi gençleri savaşmak istemiyor. Seferberlik ilan ettiğinde yüz binlerce Rus genci yurt dışına kaçtı. İşte
Kuzey Kore'den asker getiriyor.
11 bin kişi getirdi. Afrika ülkelerinden de şu anda Burkina Faso başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinden paralı asker devşirmek için çeşitli böyle el altından Wagner vasıtasıyla asker topladığı dünya medyasına düşmüş durumda Rusya'nın. Şimdi Rusya kendi derdiyle uğraşırken Suriye'ye kara birliği göndermesini beklemek zor. Amerika'da Johnny'lerin ölmesini istemiyor. Yani havadan bombardıman yapıyor, ülkeleri tarumar ediyor. Ama diyelim ki 100 tane Amerikan askerinin cesedi geldiğinde o siyasi iktidar bir sonraki seçimde yönetimi kaybediyor. Bu nedenle karada savaşacak bir elemana ihtiyaç var. Bunlar da tam seküler, İslam'la da pek
ilgileri yok,
şey olmayan bu yapıyı Esad rejimiyle entegre etme çalışmaları var. Türkiye ise buna karşılık işte mevcut Fırat Kalkanı, Afrin bölgesi olsun, diğer Barış Pınarı bölgesinde eski ÖSO'dan kalma birlikleri eğitiyor, donatıyor ve o da Suriye Milli Ordusu diye bir askeri birlik oluşturuyor. Şu anda bir taraftan Amerikan destekli PKK'lı unsurlardan oluşan bir askeri birlik var. Bir taraftan Türkiye'nin desteklediği. Yani rejimin elindekilerden belki daha güçlü yapılar oluşturuluyor. Türkiye'nin şu anda yapmaya çalıştığı şey Tel Rifat bölgesi başta olmak üzere, ki Tel Rifat hemen bizim Afrin'in az ilerisinde, yakında bir noktada. Ve Membiç bölgesindeki PKK unsurlarını temizledikten sonra Halep'te yönetimi ele alırsa Türkiye, şu anda Türkiye'ye gelen 3 milyon üzerindeki mültecilerin yani gayri ekseriyeti, 2/3'den fazlası Halep bölgesinden geliyorlar. Yani biz Membiç, Tel Rifat ve Halep hattını Türk askeri kontrol altına alırsa Türkiye'deki mültecilerin de yani 2/3'ünün artık geldikleri yer orası, çünkü köyleri, kasabaları. Türkiye hem mülteci sorunundan bir şekilde kalıcı olarak kurtulmuş olur, hem de dünya kamuoyuna, yani siz olsanız 3 milyon kişiyi daha ne kadar misafir edebilirsiniz, evet, sorusunun cevabıdır bu. Türkiye'de karşı hamle olarak Suriye'de bunu yapmalıdır, yapacaktır ve önümüzdeki aylar, yıllar, bu benim belki öngörümdür ama önümüzdeki dönem buna gebedir. Bakalım, bekleyip göreceğiz önümüzdeki aylarda.
Peki hocam. Şimdi Irak'a geçelim. Irak'ta 37 yıl aradan sonra sayım yapıldı. Bu sayım Kürt bölgesel yönetimi sınırlarında da gerçekleştirildi ama Türkmenlerin itirazı var. Daha sayım yapılmadan önce Kerkük'e dışarıdan ailelerin getirip yerleştirildiği ve sayıma tabi tutulduğunu söyledi. Daha önce de bu çokça yaşanmıştı bu Türkmen bölgelerinde. Irak'taki bu nüfus sayımının öneminden bahsedebilir misiniz? Ve Irak Türkmenlerinin bu söyledikleri uyarılar, işte dışarıdan ailelerin getirilip sayıma tabi tutulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani çok uzun bir zamandan beri Irak'ta zaten kaos, kargaşa, Saddam'ın devrilmesinden öncesine başlayıp bu Körfez Savaşı'ndan bu yana bir nüfus sayımı yapılmadığı için tahmini rakamlarla şu anda da 44 milyon civarında bir nüfus olduğu tahmin ediliyor. Fakat bu tahminler geçtiğimiz işte çarşamba, perşembe günü nüfus sayımları yapıldı. Sokağa çıkma yasağı oldu. Önümüzdeki haftaya bu rakamlar açıklanır muhtemelen. Fakat onun daha detaylı bu sayım ise önümüzdeki aylarda ancak olur. Fakat bu sayımda etnik ve milliyet sorusu sorulmuyor. Yani sen Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün, Şii misin, Sünni misin sorusu sorulmuyor. Çünkü burada bir takım karışıklıklar olabilir endişesiyle. Fakat eski verilere göre baktığımızda işte Irak'ın %55-60'ı mezhep olarak Şii'dir. Yani %40 civarı Sünni bir nüfus vardır. İşte Sünni nüfus Irak'ın o Tikrit bölgesinde %20-30 arası bir Sünni Araplar vardır. Kürtler vardır, %17 olarak kabul ediliyor. Onlar Sünni Müslümanlardır. İşin garibi Türkmenlerin bir kısmı Şii'dir, bir kısmı Sünni'dir. Yani oradaki Türkmen nüfus içerisinde. Hristiyanlar, Asuriler ve benzeri küçük azınlık gruplar da vardır. Fakat bu sayımda elbette ki ülkenin geleceğinin planlanması için sayımlar gereklidir. Nüfusun yaş yapısı, gelecek perspektif açısından önemlidir. Ancak Kerkük burada ayrı ve özel bir öneme sahiptir. Kerkük ta Karakoyunlular zamanından beri Türklerin daha Anadolu'ya gelmeden önce ele ayak geçirdikleri bastı, ve orada yüzyıllar boyu yönetim kurdukları bir coğrafyadır. Ki Tel Afer'den başlayıp Kerkük, Tusurmatı, yani kuzeybatı, güneydoğu aksında bu Zagros dağlarının eteklerinde, yani dağ eteklerinden yüksek zirvelere kadar Kürt nüfus yaşıyor. hemen ovaya indiğimiz noktada da Türkmenler vardır. Bunu biz Batı Trakya'da da görüyoruz. İşte Pomaklar, Türkler ve Yunanlılar diye. Aynı şey böyle hilal şeklinde. İşte dağlık coğrafyada Kürtler, dağ eteklerinde, ovalıklarda Türkmenler. Daha aşağıda çöl bölgesine geçti Araplar, Sünni Araplar ve Şii Araplar diye kuşak halinde geçiyor. Şimdi Türkmenlerin bulunduğu yer Petrol Denizi'nin üzeri. Ve Kerkük bölgesinde Türkmenler şehirli, daha eğitimli, daha zengin, daha elitist bir yapıya sahip olduğu için yüzyıllardan beri bu insanların evleri, tapuları, belli dükkanları var. Fakat doğurganlık oranları tabii ki kırsaldakine göre daha azdır. Buna karşılık Saddam döneminde Kerkük Araplaştırılmak istendiği için Musul vilayetinde özellikle, önce şunu parantez içerisinde söyleyeyim, Irak diye bir devlet bu son yüzyıla gelinceye kadar hiç olmamıştır. Bu bölge Osmanlı döneminde uzunca bir dönem güneyde Basra, ortada Bağdat, kuzeyde Musul olmak üzere üç vilayet olarak idare edilmiştir. Güneyi Basra, ortası Bağdat, kuzeyi Musul. Mondros Mütarekesi imzalandığında veya ateşkes yapıldığında Musul işgal edilmemişti. Petrol olduğu için ateşkesten sonra İngilizler Musul'u, Kerkük'ü işgal etmişlerdir. Biz Lozan'a giderken burası misak-ı milli sınırlar içerisinde diye vermeyeceğiz dedik. Şeyh Said isyanı falan bahane edildi ve Musul, Kerkük bölgesi misak-ı milli sınırlar içerisinde olmasına rağmen Türkiye dışında bırakıldı. Bu Türkiye için çok önemli bir kayıptır. Fakat işte bu cumhuriyetin o laiklik, kemalizm falan filan goy goy içerisinde güme giden bir konudur aslında bu Musul meselesi. Neyse konumuza.
Evet, Ege Adaları gibi değil mi hocam?
Konumuza geçecek olursak, yani bu çok su götürür bir konu. Hatta bir öğrencimin yüksek lisans çalışması var. Yani orada neler dönmüş, ayrı bir konu.
Evet.
Şimdi Saddam döneminde Irak'taki Kürtlerin bir Kerkük bölgesinde Kürtlerin bir kısmı kuzeye sürülüyor ve oraya Arap aileler getiriliyor. Sebep o petrol bölgesinde Arap nüfusu arttırma politikası. Ve Saddam devrildikten sonra ise tam tersine o dağ Zaros dağlarının eteklerine sürülen Kürt aşiretleri, biz zaten buradaydık diyorlar. Bu sefer onlar Arapları püskürtüp geliyorlar ama şimdi 100 kişi gitmişlerse 10 bin kişi geliyor. Yani bütün sülalesiyle birlikte geldiklerinde de ilk iş olarak tapu dairelerini ve nüfus dairelerini yaktılar. Yani bu iyi niyetle açıkla 2001 yılında yaptılar bunu. Yani o Saddam'ın o ikinci Körfez Savaşı'ndan sonra Kerkük'e inen, ki bunlar Barzani birlikleri de değil, Talabani birlikleri, ki PKK ile iş tutan gruptur bunlar. Şu anda Kerkük'te nüfus istatistiklerine göre en büyük kalabalığı önce Talabani grubu, arkasından Barzani grubu, çeşitli şeyler var. Türkmenler daha az bir gruba düştüler. Yani bunları dışarıdan getirme, bindirme nüfusla birlikte. Şimdi oradaki Kürt gruplar diyor ki, sayın diyor, kim çokta diyor. Gerçekten şu anda Kürtler çoğunluğa geçti. Kerkük şehri ve etrafındaki kasabalarla birlikte. Bu dışarıdan gelen nüfus sayesinde yapıldı. Irak merkezi hükümeti diyor ki burası bir Irak toprağıdır diyor. Bu petroller de diyor Irak petrolüdür. Dolayısıyla biz bunu yani bölgesel Kürt yönetimine bırakmak istemiyoruz diyor. Türkmenler de diyor ki arkadaş, burası bizim 1000 yıldır...
kadim yurdumuz.
Yurdumuz, üstelik yani tapulu arazimiz. Hı-hı. Yani benim tapulu arazimin içerisinde petrol kuyusu var. Veyahut da benim şehrin içerisindeki iş hanım şeyin tapusu bende ama siz gelip buraya el koyuyorsunuz, çöküyorsunuz. Dolayısıyla bir taraftan Türkmenlerin tarihi kadim yurdu olması, diğer taraftan işte Irak merkezi hükümetin Arap kökenli olması ve oradaki Arapların da orada hak iddia etmesi ve Kürtlerin de son dönemde bindirme ve işte sonradan çevreden getirdiği nüfusla birlikte çoğunluğa geçmesi, işte bu nüfus sayımını önemli kılıyor ve bu nüfus sayımında da işte bu etnik ve dini aidiyetlerin gündeme getirilmesi ondan kaynaklanıyor. Aksi takdirde yine bir kaos, kargaşa ve kavga çıkması bekleniyor. Bu nedenle yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çözülemeyen kadim sorunlardan biri Keşmir sorunudur. Hindistan'da biri Kıbrıs sorunudur, biri de böyle Kerkük sorunudur. Kudüs zaten kadim olarak duruyor. Yani Kudüs, Keşmir, Kıbrıs ve Kerkük bunlar
çözülemeyen.
Çok uzun zamandan beri, çünkü bir tarafın ben burayı çözdüm demesiyle çözülmüyor. Çünkü farklı taraflar ve farklı hak iddia eden, basın Kudüs'te bakıyorsunuz işte Müslümanlar var. Yahudiler diyor ki biz sizden daha önce varız diyor. Hristiyanlar diyor işte biz de vardık seferleri diyor. Yaptık. Biz de var. İşte Kıbrıs'a bakıyorsunuz Rumlar ve Türkler hak iddia ediyor. Keşmir'de Hindular ve Müslümanlar arasında kadim bir savaş var. İşte Kerkük'te böyle bir konudur. İnşallah kanlı bir çatışmaya dönmeden bir çözüme kavuşur diye ümit ediyoruz.
İnşallah hocam. Şimdi Yemen açıklarında bir Türk gemisi Husilerin saldırısına uğradı hocam. Dışişleri Bakanlığı kınadı bu saldırıyı ve benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunuldu denildi. Ne oldu aslında? Husiler neden bir Türk gemisine saldırdı? Gerekli şimdi, girişimlerden kasıt nedir?
Şöyle, dünyadaki gemilerin önemli bir kısmı Panama bandıralıdır. Evet. Orada vergiden biraz muaf olabilmek için, yani Türk gemileri de dünyadaki diğer gemiler de bakıyorsunuz hep böyle Orta Amerika'daki bu adalar üzerinden bu para transferi yapılıyor. O işin ayrı bir boyutu. Fakat Anadolu adlı bizim gemiye yapılan saldırı söz konusu oldu. Şimdi Babülmendeb Boğazı Süveyş Kanalı'nın açılmasından sonra işte Umman Denizi, Hint Okyanusu, Kızıldeniz, Süveyş Kanalı ve Akdeniz üzerinden Avrupa kıtasına ve Batı dünyasıyla Hint ve Çin bölgesinin eski tarihi İpek ve Baharat yolunun geçtiği en kısa ve kestirme yoldur. Eskiden Ümit Burnu dolaşılıyor idi 1870 yılına kadar bu Süveyş Kanalı açılmadan önce. İşte Husiler İsrail'e lojistik destek yaptığına inandıkları ve düşündükleri bazı gemilere bu tür saldırılar yapıyor. Bu saldırılar neticesinde de hatta çarşamba günü bir öğrencimiz Babülmendeb Boğazı ile ilgili bir yüksek lisans savunması yapmıştı. Orada şunu gördük. Son 7 Ekim hadisesinden beri, Gazze olaylarından sonra Husilerin bu gemileri karşı yapmış olduğu saldırılarla birlikte bu Babülmendeb ve Süveyş kanalından geçen gemiler 3/2 oranda azalmış. Yani artık rota Afrika'nın güneyine dönmüş durumda. Buradan daha az gemiler geçiyor. Peki Türkiye açısından bu olayı nasıl değerlendirecek olursak, mesela biz Somali'de askeri üs kurduğumuzda, limanları işletmeye kalktığımızda, hatta Birleşmiş Milletler'deki Somali'nin bir kısım borçlarını ödeyip de oraya askeri üs kurmaya çalıştığımızda, işte Türkiye'de şu haberler yayıldı. İşte emekliye para vermiyor da Somali'nin Birleşmiş Milletler'e borcunu ödüyor. Yani biz doyduk da onlar kaldı gibi.
Şimdi de Somali'ye uzay üssü kuruyorlar diyorlar hatta.
Biz uzay üssü mesela Fransa uzaya gönderdiği şeylerini Fransız Guyana'sından fırlatıyor. Ekvator'a yakın olduğu için. Somali'nin Mogadishu'nun güneyi Ekvator çizgisi Somali'nin içinden geçiyor. Çok yakın bir bölgede. Dolayısıyla biz artık İHA SİHA teknolojisinde dünyada birinci sıraya gelmiş bir ülke olarak artık bizim uzaya da bir takım uydu fırlatmak için altyapı
hazırlanıyor
olmak için
şimdi.
Bir altyapı olarak Anadolu değil, Ekvator'a yakın bir bölge olarak da Mogadishu'nun güneyi uygun bir ortam, ki 7 milyar dolardan falan bahsediliyor. Türkiye bir taraftan terörle mücadele ederken, bir taraftan fakir fukarayı, garip gurabayı kollamaya çalışırken, sosyal güvenlik hizmetleri verirken, bir taraftan da geleceğe yönelik bu tür yatırımlar yapması gerekiyor. Ve bazı kişilerin işte günlük böyle kahve muhabbeti, kahve köşesindeki muhabbet veyahut da sosyal medyadaki sı tartışmalar bir kenara bırakacak olursak, Türkiye'nin atmış olduğu stratejik adımlardan bir tanesidir bu. Eğer siz geleceğin dünyasına var olmak istiyorsanız, Avrupa Birliği'ne yapacağınız ticaret bundan daha fazla olmaz. Genç nüfusunuza iş, aş, istihdam oluşturmak istiyorsanız yeni pazarlar bulmanız gerekiyor. Yeni pazarlar da Afrika'dadır. Afrika'da el değmemiş madenler ve hızla Mesela bir tek Nijerya'da bir yılda doğan çocuk sayısı Avrupa kıtasında doğan çocuk sayısı kadar. Tekrar ediyorum, evet. 210 milyon nüfusu Nijerya Avrupa kadar çocuk dünyaya getiriyor bir yılda. Yani nüfus orada, ham madde orada ve geleceğin dünyası orada. Çin post power dediğimiz yumuşak güç olarak, evet, borçlandırarak geliyor. Eskiden Avrupalı kırbaçla döverek Afrika'ya gidiyormuş. Çin ise borçlandırarak
tefeci usulü,
o, evet, bölgeyi yavaş yavaş etkin olmaya başlıyor. Çin'den sonra Afrika'da en hızlı alan kazanan ülke Türkiye şu anda. İşte bunun içinde Fransa ile ilişkilerimizin bu kadar bozulmasının, hı hı, sebebidir. Türkiye şu anda Katar'da, Somali'de ve Libya'da askeri üsleri olan bir ülkedir. Bunu daha da, hı hı, çoğaltmamız gerekiyor. Afrika'nın çeşitli yerlerine kurmamız gerekiyor. Ecdadımız Osmanlı, Portekiz'in bu bölgede etkinliğini önlemek için Yemen'de müstahkem kaleler kurmuş. Tabii 1500'lü yıllarda Hicaz bölgesini korumak için, Hint Okyanusu'nda ticareti sağlıklı yapabilmemiz için şu anda Tanzanya kıyılarında, Mozambik kıyılarında, Kenya, Somali kıyılarında Osmanlı kalelerinin olduğunu kaç kişi biliyor Türkiye'de?
Evet.
Yani ecdat bunu 500 yıl önce oralarda müstahkem kaleler kurmuş. Sevakin Adası'nda da o bölgeleri, Sudan'ın Sevakin Adası'nda idare etmiş. Ama biz şu anda Sudan'da bir takım, Somali'de bir takım üs kurmaya çalıştığımızda
ne bu işimiz kadar, var orada?
Ne işimiz var Somali'de, ne işimiz var Suriye'de, ne işimiz var Libya'da? Ama hiç kimse, evet, sormuyor Amerika'nın burada ne işi var?
Tabii.
Hiç kimse sormuyor yani dünyanın her yerinde. Mesela ben Afrika'da Kamerun'a gitmiştik. Yaounde'de havaalanında biri benim üstümü ikide bir arıyor, valizime bak, biraz tartışma çıktı. Sen arayamazsın valizimi dedim, benim yeşil pasaportum var. Sonra baktım ki Yaounde'de havaalanını İsrail işletiyor.
Ya.
Evet. Düşünebiliyor musun?
Ne iş var İsrail'in Kamerun'da, değil mi
yani
hocam?
Yani siz şimdi, o zaman İsrailler demiyor bizim ne işimiz var Kamerun'da diye. Yani, ha, limanları, havaalanlarını denetliyorsanız, bir ülkede üsleriniz varsa artık o ülkenin kontrolü size aittir. Ben hep şu örneği veririm. İşte Kadıköy'de Fenerbahçe stadyumu var. Maç günü gidin orada simit satın, o size simit sattırmazlar size. Her tezgahın bir sahibi vardır. Eğer siz Afrika'da ticaret yapmak istiyorsanız, milyar dolarlık ihracat, ithalat yapmak istiyorsan orada askeri üssünüzün olması lazım. Caydırıcı silahlı gücünüz yoksa size orada iş yaptırmazlar.
Evet, silah demişken hocam, havacılık noktasında Türkiye önemli işlere imza atıyor. SİHA, İHA pazarının %65'i Türkiye'de ve son olarak da çok bizi gururlandıran bir hadise yaşandı. Anadolu gemimize, yani uçak gemisine TB3 insansız silahlı uçaklar iniş kalkış yapmayı başardı ve dünyada bir ilki başardılar. Şimdi, bunu da yorumlamanızı isteyelim ve noktalayalım programımızı.
1920'li 30'lu yıllarda, yani dünyada çok az ülkenin yapabileceği dönemde biz uçak yapmış bir milletiz. İşte Nuri Demirağ'ın,
Veci
Ürkuşların, evet, Nuri Kirligiller'in, evet, Şakir Zümre'lerin. Fakat bunlar devlet eliyle, bakın devlet eliyle bizzat yok edilmişlerdir. Sırf uçak fabrikamız Araplara mühimmat sattığı için 1948'de, hmm, İsrail Devleti'nin ilanından hemen sonra yok edilmiştir.
Evet.
Biz o uçaklarımızı, milli kalkınma sanayimizi o şekilde yok ettik. 1960'lı yıllarda devrim arabasını bu milletin çocukları yaptı. Yine bir takım karanlık eller yok etti. Şu anda bakınız bu Bayraktarlar 90'lı yıllarda bu tür projelerle uğraşırken bir tanesi balkondan intihar etti, atladı dedi. Bir tanesi bileğini kesti dendi. Bu mühendisler tek tek
saf dışı
bırakılıyor idi. İşte 2000'li yıllardan itibaren işte biz bu Kurtlar Vadisi dizisinde falan bazen böyle kurgu gibi görüyoruz ama onların hepsi devletin içerisindeki bir takım kavgaların neticesini dışa vurmasıdır. Ve devlet bir tarafından, bir takım devletin içindeki bir takım unsurlar tarafından bunlar korunarak bugünlere geldi. Yani o drone teknolojisinden küçücük, yani bir kuş kat büyüklüğündeki dronlar geliştirile geliştirile şu anda dünyanın en sofistike SİHA'ları, silahlı insansız hava araçları. Şu anda Amerika bu jetleri büyük uçak gemilerinden indirip kaldırabiliyor ama halatla durdurabiliyor. Yani Amerika'nın şu anda başaramadığını Türk mühendisleri hem de pilotsuz olarak yaptı. Tabii. Yani biz son 100 yılda çok şeyleri kaçırdık. Çok şeyleri ıskaladık ama bugün çok şükür bu insansız hava araçları ve bu teknolojide artık işte pancar gümüş motoru rahmetli Erbakan ilk yaptığında biz Türkiye'de ilk motoru yaptık diye seviniyorduk. Şu anda biz bu SİHA'ların Kaan adını verdiğimiz uçağın
Kızıl Elma,
Atak helikopterinin hepsinin motorlarını kendimiz yapıyoruz. Ve dünyada da birçok ülkeye, 30 küsur ülkeye bunları ihraç eder duruma geldik. Türkiye'nin bu konudaki gelmiş olduğu nokta, eğer hani Kastamonuların bir deyimiyle kaya düşebilir, ayı çıkabilir. Bir kaya çıkıp kaya düşmezse, bir ayı çıkmazsa bu yolumuzda devam edebilirsek Türkiye'nin önünün çok aydınlık olduğunu söyleyebiliriz bu konuda. Çok şükür elhamdülillah her türlü yani karamsarlığa rağmen yani artık önümüz açık diye söyleyebiliriz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.